Ayrım 7. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 83. Etienne. Bir anlamda kendileriyle yaşayan kardeşi Ernest'ten daha az katılırdı yaşama. Kardeşi tümden sağırdı. Yansını ve devinilerle dolu kadar kullanabildiği yüz dolayında sözlükle de anlatırdı derdini. Ama gençliğinde çalıştırılamayan Ernest az da olsa bir okula gitmiş ve harfleri sökmesini öğrenmişti. O bazı sinemaya gider ve daha önce filmi görmüş olanlar için şaşkınlık verici özetler yapardı. Çünkü imgeleminin zenginliği bilgisizliklerini karşılardı. Duyarlı, üstelik kurnazdı. Bir tür içgüdüsel akıl, kendisi için inatla sessiz kalan bir dünya ve insanlar içinde yolunu her şeye karşı bulmasını sağlardı. Aynı akıl her gün gazetelere dalmasını da sağlardı. Büyük başlıkları çözer, bu da ona dünyanın gidişi konusunda hiç değilse üstün körü bir bilgi verirdi. Örneğin, Jacques'ın büyük adam yaşına geldiği zamanlarda, "Hitler iyi değil ha?" derdi. "Hayır, iyi değildi. Almanlar işte, hep aynı." diye eklerdi dayı. "Hayır, öyle değildi." "Evet, iyileri de var," diye kabul ederdi dayı. "Ama Hitler iyi değil." Hemen arkasından da şakacılığı ağır basardı. Levi, karşıdaki tuhafiyeci, korkuyor. Sonra kahkahayı koparırdı. Jaco'ya açıklamaya çalışırdı. Dayı yeniden ciddileşirdi. "Evet, Yahudilere neden kötülük etmek ister ki? Onlar da ötekiler gibi." O, kendi tarzında Jaco'yu hep sevmişti. Sınıftaki başarılarına hayranlık duyardı. Araçların ve çalışmanın bir tür nasırla kapladığı eliyle çocuğun başını ovardı. İyi kafa var bu çocukta, sert ve koca yumruğuyla kendi başına vururdu. Ama iyi. Bazı da şöyle eklerdi. Babası gibi. Jaco bir gün bundan yararlanarak babasının akıllı olup olmadığını sormuştu. Baban sert kafa. İstediğini yapardı hep. Annen hep. Evet evet. Jaco bundan fazlasını çıkartamamıştı hiçbir zaman. Ne olursa olsun. Ernest çocuğu sık sık yanında götürürdü. Konuşmalarda da toplumsal yaşamın karışık ilişkilerinde de dile gelemeyen gücü ve canlılığı bedensel yaşamında ve duyumunda patlardı. Daha uyanırken kendisini sarsarak sağırların sımsıkı kapalı dünyasından çektikleri zaman şaşkın şaşkın doğrulur ve her gün bilinmedik ve düşman bir dünyaya uyanan bir tarih öncesi hayvanı gibi hıh hıh diye kükrerdi. Buna karşılık bir kez uyandıktan sonra bedeni ve bedeninin işleyişi yeryüzünde ona güven verirdi. Fıçıcılık uğraşının zorluğuna karşın yüzmeyi ve avlanmayı severdi. Jaco daha küçücükken Sabletes plajına götürür, sırtına bindirir, önce soğuk suyun şaşırtısını, sonra burada bulunmanın hazzını ya da kötü bir dalga karşısında kızışmasını belirten, eklemlenmemiş çığlıklar atarak ilkel ama güçlü bir yüzüşle hemen açıklara doğru yol alırdı. Arada bir korkuyor musun derdi Jaco'ya. Hayır, korkardı ama her ikisi de uçsuz bucaksız olan gök ve deniz arasında bu yalnızlıkla büyülenmiş durumda korktuğunu söyleyemezdi. Sonra arkaya döndüğü zaman plaj görünmez bir çizgiyi andırır, karnına iğne gibi bir korku saplanır, ürküntünün eşiğinde dayısı kendisini bıraktı mı bir taş gibi içine kayacağı uçsuz bucaksız ve karanlık derinlikleri gözlerinin önüne getirirdi. Yüzücünün kaslı boynuna biraz daha sıkı bir sarılırdı o zaman. Korkuyor musun derdi hemen öteki. Hayır ama dön. Dayı yumuşak başlı hemen döner. Kıyıda azıcık soluk alır, sonra tıpkı sağlam toprağa basarcasına gene güven içinde girerdi. Kıyıda ancak hafiften soluğu kesilmiş durumda zorlu kahkahalar atarak Jaco'yu iyice ovar, hep gülerek şakır şakır işemek üzere arkasını döner, sidik torbasının iyi çalışmasına sevinir, yaşamında her türlü hoş duyuma eşlik eden güzel güzel sözcükleriyle karnını döverdi. İster çıkarma, ister beslenme olsun bu duyumlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmazdı. Aldığı haz üzerinde eşit biçimde ve aynı günahsızlıkla dayatır, sürekli olarak bu hazzı yakınlarının da paylaşmasını istediğinden sofrada büyük annenin karşı çıkmalarına yol açardı. Böyle şeylerden söz edilmesine o da karşı değildi kuşkusuz. Kendisi de söz ederdi ama söylediği gibi sofrada olmazdı. Gene de karpuz numarasını hoş görürdü. Karpuzun sağlam bir sidik getirici ünü vardı. Ernest de karpuza bayılır ve yemeğe gülmelerle, büyük anneye doğru şeytanca göz kırpmalarla değişik emme, geğirme, yumuşak çiğneme sesleri çıkarır. Sonra aynı dilimden ısırılan ilk lokmanın ardından bir sürü öykünüye girişir. Bu öykünüler içinde el birkaç kez pembeli aklı meyvelin ağzından cinsel organa dek aldığı varsayılan yolu belirtir. Bu arada yüzde gösterişli bir biçimde ağız göz devinileriyle sevince boğulur. Bunları eşlik eden güzel güzel, yıkıyor güzel güzeller dayanılmaz olur ve herkesi kahkahalarla güldürürdü. Aynı Adem aralığı, kaşları çatık, bakışı organlarının gizemli karanlığını izliyormuş gibi içe dönük, birçok geçici rahatsızlığa ölçüsüz bir önem vermesine neden olurdu. Yeri çok değişen bir noktanın ağrımasından, biraz her yanında dolaşan bir toptan yakınırdı. Daha sonra Jaco'ya liseye giderken, bilimin tek ve herkes için aynı olduğuna inandığından, ona karın çukurunu göstererek, şurası çekiyor derdi. Kötü mü? Hayır, bir şey yoktu. Rahatlamış olarak ayrılır, kısa ve ivedi adımlarla merdivenden iner, mahallenin anizet ve talaş kokan, tahta eşyalı maden tezgahlı kahvelerinde arkadaşlarıyla buluşmaya giderdi. Jaco'ya da bazı akşam yemeği saatlerinde dayısını çağırmaya gelirdi buralara. Çocuk o zaman bu sağır dilsizi tezgahta bir arkadaş halkası ile çevril olarak genel bir kahkaha ortasında soluk soluğa konuşur bulunca az şaşırmazdı. Gülme alay gülmesi de değildi. Çünkü arkadaşları Ernest'i keyifliliği ve cömertliği nedeniyle çok severlerdi. Dayısı kendisini hepsi de fıçıcı ya da liman ve demiryolu işçisi olan arkadaşlarıyla ava götürdüğü zaman da sezerdi bunu. Şafakta kalkılırdı. Jaco'ya yemek odasında uyuyan ve hiçbir çalar saatin uykusundan sıyıramayacağı dayısını uyandırmakla görevlendirilmiş olurdu. Jaco'ya zile uyanır, kardeşi homurdanarak yatağında döner, annesi de öteki yatakta uyanmadan kımıldardı. El yordamıyla kalkar, bir kibrit çakıp iki yatağın ortak gece masasının üstünde duran küçük petrol lambasını yakardı. Ah, bu odanın eşyaları iki demir karyola, biri bir kişilik, annesinin yattığı, öteki iki kişilik, çocukların yattığı iki yatak arasında bir gece masası ve gece masasının karşısında bir aynalı dolap. Odanın bir penceresi vardı, annesinin yatağının ayak ucunda avluya bakan. Bu pencerenin dibinde gözenekli bir örtüyle örtülü kocaman bir sandık vardı. Jaco boyu kısa kaldığı sürece pencerenin panjurlarını kapatmak için dizlerini bu sandığın üstüne dayamak zorunda kalmıştı. Son olarak bu odada iskemle yoktu. Sonra yemek odasına gidip dayısını sallar, dayısı kükrer, tepesindeki lambaya dehşetle bakar, en sonunda kendine gelirdi. Giyinirlerdi. Dayı azık, bir peynir, şişlikler, tuz, karabiber, domates, ikiye kesilip arasına büyük annenin hazırladığı koca bir omlet yerleştirilmiş bir yarım ekmek ve ağ çantalarını hazırlarken Jaco mutfakta küçük bir ispirto ocağında akşamdan kalmış kahveyi ısıtırdı. Sonra dayı çiftesini ve fişeklerini son bir kez gözden geçirirdi. Bir gün önce büyük bir tören olurdu bunların çevresinde. Akşam yemeğinden sonra masa toplanıp muşamba özenle temizlenirdi. Dayı masanın bir köşesine yerleşmiş, askıdan indirilmiş kocaman petrol lambasının ışığında sökülmüş tüfeğin özenle yağladığı parçalarını ciddi bir havayla önüne koymuş olurdu. Jaco'ya karşıya oturup sırasını beklerdi. Köpek Brilliant da öyle. Öyle ya, köpek de vardı. Alabildiğine iyi yürekli, bir sineği bile kötülük edemeyecek bir setter kırmasıydı. İyiliğinin kanıtı da bir sineği havada yakaladı mı tiksinmiş gibi bir yüz anlatımıyla ve dışarı çıkmış dilinin ve dudaklarının şapırtısının desteğinde hemen geri çıkarmasıydı. Ernest bir köpeği birbirinden ayrılmaz çok iyi anlaşırlardı. Bir çifti düşünmekten kendini alamazdı insan. Bunda bir alay görmek için de köpekleri tanımamak ve sevmemek gerekirdi. İnsan tek bir kaygısı olduğunu benimserken köpek ve insana itaat ve sevgi borçluydu. Birlikte yaşar ve birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Birlikte uyur, adam yemek odasındaki divanda köpek argaçına dek yıpranmış kötü bir yatak örtüsünün üstünde, işe, köpek atölyenin marangoz tezgahında kendisi için özel olarak hazırlanmış bir yonga yatağında yatardı. Kahveye birlikte giderlerdi. Köpek efendisinin bacakları arasında sözlerini bitirmesini sabırla beklerdi. Yansınılarla konuşur, birbirlerinin kokusundan hoşlanırlardı. Ernest'e ender olarak yıkanan köpeğinin hele yağmurlardan sonra kötü koktuğunu söylememek gerekirdi. O kokmaz der. Köpeğinin kocaman titrek kulaklarının içini aşkla koklardı. Av her ikisinin de büyük şenliği, büyük beyzade gezisiydi. Köpeğin kıçıyla iskemleleri dans ettirip, kuyruğuyla büfeyi dövüp çınlatarak küçük yemek odasının içinde çılgınca koşullara girişmesi için Ernest'in av torbasını çıkarması yeterdi. Ernest gülerdi. Anladı, anladı. Sonra hayvanı yatıştırır, o da gelip çenesini masaya dayar, ince hazırlıkları arada bir belli etmeden esneyerek ama bu güzel gösteriyi bitmedikçe bırakmadan izlerdi. Silah yeniden toplanınca dayı Jaco'ya geçirirdi. O da saygıyla alır, elindeki eski bir yün paçavrayla namluları parlatırdı. Bu arada dayı fişekleri hazırlardı. Av çantasında bulunan bakır diptikli, canlı renkli karton tüpleri önüne dizer, gene çantadan borut ve saçmaların bulunduğu matara biçimi, madeni şişeleri ve kahverengi keçeden tıkama yastıklarını çıkarırdı. Arkasından küçük bir makine çıkarır, tüpler içine geçirilir, küçük bir kol bir kapsülü devinime getirip karton tüplerin tepesine yastık düzeyine dek sürerdi. Fişekler hazırlandıkça Ernest bunları birer birer Jaco'ya geçirir, o da bunları özenle önündeki fişekliğe yerleştirirdi. Sabah Ernest ağır fişekliği iki kat kazakta kalınlaştırılmış beline geçirince yola çıkma işareti verilmiş demekti. Jaco'ya bunu arkasından tokalardı. Uyanmalarından beri sessizce gidip gelen, hiç kimseyi uyandırmamak için sevincini dizginlemeye alışmış olan ama yetişebildiği tüm nesneler üzerine coşkusunu üfleyen Brilliant, efendisinin üstüne atlayıp ayaklarını göğsüne dayar, boynunu ve sırtını yukarıya çekerek sevilen yüzü var gücüyle yalamaya çalışırdı. İçinde incirlerin hala yeni kokusu yüzen, şimdiden hafiflemiş karanlıkta hemen Aka garına doğru yol tutarlar. Köpek kimi zaman gecenin neminden ıslanmış yollarda kaymalarla sonuçlanan zikzaklı koşusuyla var hızlarıyla önlerinden gider. Sonra onları yitirdiği için gözle görülür bir şaşkınlık içinde aynı çabuklukta geri gelir. Etienne'le kalın bez kılıfında baş aşağı çevrilmiş tüfeğiyle bir araç torbası ve bir av çantası taşır. Jaco'ya da elleri kısa pantolonun ceplerinde, omzunda kocaman bir çantayla yürürdü. İstasyonda efendilerini ancak türdeşlerin kuyrukları altında hızlı denetlemeler yapmak üzere bırakan köpekleriyle birlikte arkadaşları gelmiş olurlardı. Ernest'in atölye arkadaşı iki kardeş, Daniel ile Pierre vardı. Bu arkadaşlar arasında Daniel hep güleç ve iyimser, Pierre daha katı, daha yöntemliydi. İnsanlar ve nesneler konusunda her zaman görüş ve keskin gözlemlerle dolup taşardı. George da vardı. Gaz fabrikasında çalışır ama bazı boks karşılaşmaları da yapar, biraz ek para kazanırdı. Çoğu kez 2-3 kişi daha olurdu. Hepsi de iyi çocuklardı. Hiç değilse bu fırsatla atölyeden, dar ve fazla dolu evden, kimi zaman da evdeki eşten bir günlüğüne kurtulmuş olmaktan mutluluk duyar, kısa süreli ve sert bir eğlence için kendi aralarında bulunan erkeklere özgü şu rahatlık ve keyifli hoşgörüyle dolup taşarlardı. Sevinç içinde şu her kompartımanını basamağa açılan vagonlardan birine tırmanır, çantalarını birbirine geçirir, köpeklerini çıkarır, en sonunda böğür böğürü oturup aynı sıcaklığı paylaşmanın mutluluğu içinde yerleşirlerdi. Jaco'ya bu pazarlarda erkeklerin arkadaşlığının iyi olduğunu ve yüreği besleyebildiğini anlamıştı. Tren sarsılır, kısa solumalarla hızlanırdı. Sonra arada sırada kısa ve uykulu bir düdük sesi. Sahilin bir bölümü geçilir ve tuhaf bir biçimde daha ilk tarlalarda bu sağlam ve gürültücü insanlar susarlar, tarlaları ayıran koca kuru kamışlardan yapılmış çitlerin yukarısında verevlemesine sabah sisleri kayan özenle sürülmüş topraklar üzerine güneşin doğuşunu izlerlerdi. Zaman zaman camın içinden ağaç demetleri, bu ağaç demetlerince çevrelenmiş olan ve içinde her şey uyuyan kireç badanalı bir çiftlik kayardı. Dolma toprağı çevreleyen hendekten kalkan bir kuş birden kendi düzeylerine dek yükselir. Onunla hız yarışına girmeye çalışıyormuş gibi trenle aynı yönde uçar. Sonra birden trenin gidiş yönüne dikey bir yön tutar. O zaman birden camdan kopmuş ya da gidişinin yeliyle trenin arkasından fırlatılmış gibi olurdu. Yeşil çevren pembeleşir, sonra birden kırmızıya döner. Güneş belirir ve gözle görülür bir biçimde gökte yükselirdi. Tüm tarlaların üzerindeki sisler yutar, daha da yükselirdi. Birdenbire vagon sıcaklaşır, adamlar bir kazaklarını, sonra ikincisini çıkarır, devingenleşmeye başlayan köpekleri yatırır, karşılıklı şakalar yaparlardı. Ernest'e şimdiden yiyecek, hastalık, bir de üstünlüğün hep kendisinde olduğu kavga öyküleri anlatırdı. Zaman zaman arkadaşlarından biri, Jaco'ya okuluna ilişkin bir soru sorar, sonra başka şeyden söz edilir ya da Ernest'in bir yüz deviniz konusunda onu tanık tutarak "Dayın esaslı adam" derlerdi. Görünüm değişip kayalıklaşır, portakal ağacının yerini meşe alır. Küçük trenin soluğu gittikçe kesikleşir, kocaman buharlar fışkırtırdı. Birden soğuk başlardı. Çünkü güneş de yolcular arasına dağa girer ve daha saatin yediği geçmediğinin ayrımına varılırdı. En sonunda tren son bir kez düdük çalar, yavaşlar, dar bir eğriyi yavaş yavaş geçer, vadide küçük ve yalnız bir istasyonda dururdu. Çünkü orak biçimi yaprakları sabahın yelinde titreyen, kocaman okaliptuslar dikilmiş, uzak, ıssız ve sessiz maden ocaklarına ulaşım sağlardı yalnızca. İniş aynı hayhu içinde geçer, köpekler kompartımandan vagonun iki dik basamağını boşlayarak iner, adamlar çanta ve tüfekler için yeniden zincir oluştururlardı. Ama istasyonun dosdoğru ilk yokuşlarına açılan çıkışında yabanıl bildoğanın sessizliği yavaş yavaş ünlem ve çığlıkları boğar, köpekler çevrede yorulup bıkmadan zikzaklar çizip dururken küçük topluluk sonunda yokuşu sessizlik içinde tırmanırdı. Joko ve güçlü yoldaşlarının arayı açmalarına izin vermezdi. En sevdiği Daniel, kendisini direnmesine karşın çantasını almış olur ve gene de topluluğun düzeyinde kalabilmek için adımlarını iki katına çıkarması gerekir. Sabahın keskin havası ciğerlerini yakardı. Derken bir saatin sonunda güneşli bir taze gök altında bodur meşe ve ardıç ağaçlarıyla kaplı, iniş çıkışları pek belirgin olmayan uçsuz bucaksız bir yaylaya gelirlerdi. Av alanıydı burası. Köpekler uyarılmış gibi gelip adamların çevresinde toplanırdı. Öğle yemeği için öğleden sonra saat 2'de yaylanın kıyısında çok güzel bir yerde bulunan ve çok uzaklardan vadi ve ovaya bakan bir çam demetinin altında buluşmayı kararlaştırırlardı. Saatler ayarlanırdı. Avcılar ikişer ikişer ayrılır, köpeklerini çağırır ve iki ayrı yöne giderlerdi. Ernest ile Daniel takım oluşturur, Jaco'ya av çantasını alıp önemli omzuna geçirirdi. Ernest uzaktan bütün ötekilerden daha çok tavşan ve keklik getireceğini haber verirdi. Güler, el sallar ve gözden silinirlerdi. O zaman Jaco'ya için özlemini hala yüreğinde sakladığı bir sarhoşluk başlardı. İki adam birbirinden 2 metre uzakta ama aynı hizada, köpek önde, kendisini sürekli arkada giderler. Sonra dayı birden yabanlaşıp kurnazlaşmış gözüyle uzaklığı koruyup korumadığına bakar, fundalıklar arasında sonu gelmez sessiz yürüyüş sürer, bazı bazı küçümseren bir kuşun sessiz çığlığı yükselir, hep dibinden gidilen koku dolu kayalıklara inilir. Işıl ışıl ve gittikçe daha sıcak göğe doğru tırmalanır, sıcak yükselip yola çıkışlarında hala nemli olan toprağı kuruturdu. Koyağın öbür tarafında tüfek sesleri, köpeğin kaldırdığı toz rengi bir keklik sürüsünün kuru şakırtısı, neredeyse aynı anda yenilen çifte patlama, köpeğin ileriye fırlayıp gözleri çılgın, ağzı kan içinde bir tüy demetiyle geri dönmesi, Ernest ile Daniel'in bunların hemen anlaması, bir an sonra da bir kışkırtma ve dehşet karışımı içinde Jaco'ya'nın alması, öteki kurbanların aranması, düştüklerini görünce Ernest'in bazı bazı brillantinkiyle karıştırılan ağız çapırtıları, yeniden ileriye yöneliş, güneşin çekici altında yayla bir örs gibi titrerken Jaco'ya'nın küçük asır şapkasına karşın bu kez güneşin altında eğilmesi, arada bir gene bir tüfek sesi hiçbir zaman daha fazla değil. Öyle ya, bir tavşan kalktığını avcılardan yalnız biri görmüş olurdu. Her zaman bir maymun gibi becerikli olan Ernest'in nişan çizgisinde ise çoktan işi bitik demekti hayvanın. Ernest bu kez köpeği kadar hızlı koşar, onun gibi bağırır, ölmüş hayvanı arka ayaklarından tutup kaldırarak uzaktan Daniel ile Jaco'ya'ya gösterir. Onlar da sevinçle soluk soluğa gelirlerdi. Jaco'ya yeni ganimeti almak üzere çantanın ağzını iyice açar, sonra efendisi güneşin altında sallanarak yeniden yola çıkar. Böylece sınırsız saatler süresince sınırsız bir alan üzerinde, gökyüzünün kesintisiz ışığı ve uçsuz bucaksız uzamlarında kendinden geçmiş olurdu. Jaco'ya çocukların en zengin olduğunu duyardı. Öğle yemeğinde buluşacakları yere dönerken avcılar gene fırsat kollarlardı. Ama pek de gönülden yapmazlardı bunu. Ayaklarını sürükler, alınlarındaki terisler acıkmış olurlardı. Birbirlerinin ardından gelir, uzaktan avlarını gösterir, başarısızlıklarıyla alay eder, bunların hep aynı kişiler olduğunu kesinler. Avlarının öyküsünü hepsi aynı zamanda anlatır, her birinin ekleyecek özel bir ayrıntısı olurdu. Ama büyük ozan Ernest'ti. Sonunda söz onda kalır, Jaco ile Daniel'in çok iyi değerlendirdiği bir devini doğruluğuyla kekliklerin gidişine, kalkan tavşanın iki kez yön değiştirip gol çizgisinin ardında bir denemeye girişen bir rugby oyuncusu gibi tepe taplak yuvarlanışına öykünürdü. Bu arada Pierre herkesten aldığı madeni bardaklara yöntemli bir biçimde anizet koyar, sonra gidip üstlerine çamların altından incecik akan kaynaktan taze su doldururdu. Bezlerle soframsı bir şey hazırlarlar ve herkes kendi azığını çıkarırdı. Bayağı aşçı yetenekleri bulunan Ernest, yazın balık avı partileri de her zaman onun oracıkta hazırladığı ve baharata bir kaplumbağa dilini yakacak kadar az acıdığı bir safranlı balıkla başlardı. İnce çubuklar yontup uçlarını sivriltir, bunları getirdiği şişliklere batırır, küçük bir odun ateşinde kırmızı suları közlere akıp burada cızırtlayarak tutuşuncaya dek kızartırdı. Sıcacık ve hoş kokulu şişleri iki ekmek arasına sunar, hepsi çığlıklarla karşılar ve kaynakta soğuttukları roz şarapla ıslatarak iştahla yerlerdi. Sonra kahkahalar, iş öyküleri, şakalar birbirini izler, Jaco'ya ağzı ve elleri yapış yapış, kirli, bitkin, bunları zor dinlerdi. Çünkü uyku bastırırdı. Ama gerçekte hepsinin uykusu gelirdi. Bir süre uzakta bir sıcaklık buharıyla kaplı ovaya bakarak uyuklarlar ya da Ernest gibi yüzlerini bir mendille örtüp gerçekten uyurlardı. Bununla birlikte 5.30'da geçen treni binmek üzere saat 4'te aşağıya inmek gerekirdi. Şimdi kompartımanlarındaydılar. Yorgunluktan çöküp bitmiş köpekler sıraların altında ya da bacaklar arasında, içinden kanlı düşler geçen ağır bir uykuyla uyurlardı. Onlar ovaya yaklaşırken gün dönmeye başlar, arkadan hızlı Afrika alacakaranlığı iner, bu geniş görünümlerde her zaman iç sıkıcı olan gece birden başlayıverirdi. Daha sonra garda ertesi gün çalışacakları için erken yatmak üzere çabucak eve dönüp yemek yiyeceklerinden, karanlıkta hemen hiçbir şey söylemeden ama dostça birbirlerinin omzuna vurarak hemen ayrılırlardı. Jaco'ya uzaklaştıklarını duyar, sert ve sıcak seslerini dinler, onları severdi. Sonra kendisini ayakları sürüklerken hep canlı kalan Ernest'in adımlarını uydururken bulurdu. Evin yanında karanlık sokakta ondan yana döner, hoşnut musun diye sorardı. Jaco'ya yanıt vermezdi. Ernest güler, ıslıkla köpeğini çağırırdı. Ama birkaç adım ötede çocuk küçük elini dayısının sert ve nasırlı elinin içine sokar, o da sıkıca sıkardı elini. Böylece sessizce eve dönerlerdi. Ama Ernest öfkelerinde de hazlarındaki kadar çabuk ve tam olabilirdi. Onu mantığa döndürmenin, hatta yalnızca kendisiyle tartışmanın olanaksızlığı öfkelerini tümüyle bir doğa olgusuna benzetirdi. Bir fırtınanın oluştuğu görülür ve patlaması beklenirdi. Yapılacak başka bir şey yoktu. Birçok sağırlarınki gibi Ernest'in de koku alma duyusu çok gelişmişti. Köpeği söz konusu olursa o başka. Bezelye çorbasını ya da en çok sevdiği yemekleri, mürekkepleri içinde kalamarların, sosisli omletin ya da dana yürek ve ciğerleriyle yapılmış şu ciğer yahnisinin büyük annesinin en başarılı yemeği olan ve ucuzluğu nedeniyle sık sık sofraya gelen şu yoksul burginyolunun kokusunu içine çektiği zaman bir de pazar günü ucuz kolonyayı ya da pompero denilen Jaco'nun annesinin de kullandığı ve bergamot özlü tatlı ve sürekli kokuyu sürüp delosyon yemek odasında ve Ernest'in saçlarında kokup durduğu zaman bu ayrıcalık ona büyük sevinç verir, şişeyi kendinden geçmiş derin derin koklardı. Ama bu alandaki duyarlılığı başına dert de açardı. Normal burunlar için ayrımsanmaz olan kimi kokulara katlanamazdı. Örneğin yemeğe başlamadan önce tabağını koklamayı bir alışkanlık durumuna getirmişti. Tabağında yumurta kokusu olduğunu ileri sürdüğü şeyi bulunca da kötü kızardı. Büyük anne kuşkulanıp tabağı alıp koklar, hiçbir şey duymadığını bildirir, sonra da onun tanıklığına başvurmak üzere kızına geçirirdi. Catherine Comer'i duyarlı burnunu porselin üzerinde dolaştırır ve koklamaya bile gerek görmeden tatlı bir sesle ''Hayır, bir koku yoktu.'' Kesin yargıyı daha iyi temellendirebilmek için öteki tabaklar da koklanır, yalnızca kendi yemeklerini demir kaplarda yiyen çocuklarınkine bakılmazdı. Gizemli nedenlerle belki kapkacak yetersizliğinden, belki de bir gün büyük annenin ileri sürmüş olduğu gibi kırılmasın diye, oysa kendisi de kardeşi de sakar değildi. Ama aile geleneklerinin temelleri bundan daha sağlam değildir çoğu kez. Bunca gizemli töreme neden arayan budun bilimciler beni güldürür. Gerçek gizem birçok durumlarda herhangi bir neden bulunmamasıdır. Sonra büyük anne kararı bildirirdi. Kokmuyor. Gerçekte hiçbir zaman başka türlü yapmazdı. Hele bulaşığı bir gün önce kendisi yıkamışsa. Ev kanının onurundan hiç ödün vermezdi. Ernest'in öfkesi de o zaman patlardı işte. Kanısını iletmek için sözcük bulamaması da öfkesini büsbütün arttırırdı. İster yemeğe buyurun kıvırsın, İster büyük annenin ne olursa olsun değiştirdiği tabaktan tiksinmiş gibi bir havayla, isterse sofradan kalkıp lokantaya gideceğini söyleyerek kendini dışarıya atsın, fırtınanın patlaması beklenirdi. Ancak sofrada hoşnutsuzluk çıktığı her seferde büyük anne hiç şaşmadan lokantaya git derdi. Lokanta Ernest'in de aileden başka birinin de hiç adım atmadığı bir kurumdu. O zamanlar lokanta parası verildiğine göre her şeyin kolay göründüğü ama sağladığı ilk ve suçlu hazların cezasını midenin er geç ağır biçimde ödediği şu göz boyacı suç yerlerinden biri gibi görünürdü herkese. Ne olursa olsun büyük anne küçük oğlunun öfkelerine hiçbir zaman karşılık vermezdi. Bir yandan da bunu bildiği, öbür yandan da ona karşı tuhaf bir biçimde zayıf olduğu için. Jaco'ya birkaç kitap okuduktan sonra Ernest'in sakat olmasına bağlamıştı bunu. Oysa ön yargının tersine ana babanın eksikli çocuklara sırt çevirdiğini gösteren çok örnek vardır. Çok daha sonra bir gün büyük annenin açık renk gözlerini birdenbire hiç görmediği bir sevgiyle yumuşamış durumda yakalayıp da arkaya dönerek dayısının pazar takımının ceketini giydiğini görünce anlamıştı. Yeni tıraş olmuş, saçlarını özenle taramış, alışkanlığının dışına çıkarak yeni yaka ve kravat takmış, koyu renk kumaşla daha bir incelmiş, ince ve genç yüzde pazarlığını giymiş Yunan çobaları havalarıyla Ernest nasılsa öyle, yani çok yakışıklı görünmüştü ona. O zaman anlamıştı ki büyük anne oğlunu bedensel olarak seviyordu. Herkes gibi o da Ernest'in güzelliğine ve gücüne tutkundu. Onun karşısındaki olağan dışı zayıflığı çok sıradan bir şeydi. Hepimizi az çok yumuşatır, ayrıca çok hoş yumuşatır, dünyanın katlanır olunmasına yardım ederdi. Güzellik karşısında zayıflıktı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 95.